Kış Bahçesi, Kristin Hanna, 40. Ayrım. Nihayet konuşan Nina oldu. Bunca yıl sorunumuzun ne olduğunu merak ettik. Meredith ve ben, kocasını seven bir kadının nasıl kendi çocuklarından nefret ettiğini anlayamadık. Annesi nefret kelimesini duyunca ürktü ve gitmeleri için bir el hareketi yaptı. Şimdi gidin. Nina, sorun biz değildik, öyle değil mi anne? Dedi. Sen çocuklarından nefret etmedin, kendinden nefret ettin. Bunun üzerine annesi yıkıldı. Bunu anlatacak başka kelime yoktu. Usulca, sizi sevmemeye çalıştım, dedi. Şimdi gidin. Söylememiş olmayı dileyeceğiniz bir şey söylemeden beni yalnız bırakın. Nina, bu ne olabilir ki? Diye sordu. Ama hepsi biliyordu. Sadece gidin, lütfen. Hepsini duyuncaya kadar bana hiçbir şey söylemeyin. Meredith annesinin sesinin lütfen kelimesinde nasıl durakladığını ve titrediğini duydu. Annesinin kontrolünü kaybetmeye ne kadar yakın olduğunu biliyordu. Tamam, dedi. Gideceğiz. Öne eğildi ve saçında kullandığı gül kokulu şampuanı koklayarak annesinin yumuşak kıvrımlı yanaklarını öptü. Onun kokulu bir şampuan kullandığı bilmediği bir şeydi. İlk defa olarak annesine sarıldı ve fısıldadı. İyi geceler anne. Kapıya kadar bütün yol boyunca Meredith geri çağrılmayı, annesinin bekle dediğini duymayı bekledi. Ama son dakikada söylenen bir şey yoktu. Meredith ve Nina kendi odalarına geri döndüler. Düşünceli bir sessizlik içinde banyoda sessizce birbirlerinin yanından geçtiler. Dişlerini fırçalayıp pijamalarını giydiler ve yataklarına yattılar. Bunların hepsi birbirine bağlıydı. Meredith şimdi bunu biliyordu. Onun ve annesinin hayatı. Onlar birleşmişlerdi. Sadece kan bağıyla da değil, eğilimleriyle, belki de huylarıyla bile. Meredith sonunda annesini mahveden, Vera'yı Anya'ya dönüştüren, bu kayıp her neyse bunun kendisini de mahvedeceğinden şimdi daha da emindi ve duymaktan korkuyordu. Nina, Leo ve Anya'nın ne olduğunu düşünüyorsun? Diye sordu. Meredith bunun bir soru olmamış olmasını diledi. Göz ardı olabileceği bir cümle olmasını tercih ederdi. Bu yolculuktan ve üçü hakkında öğrendiği bütün bu şeylerden önce öfkelenir ya da konuyu değiştirirdi. Hissettiği acıyı saklayacak her şeyi yapardı. Ama şimdi bunu yapmaması gerektiğini biliyordu. Hayatta acını yanında taşırdın. Ondan kaçmak mümkün değildi. Tahmin etmeye korkuyorum. Nina sessizce, hikayenin sonuna geldiğinde ona ne olacak diye sordu. Bu Meredith'i de endişelendirmeye başlamıştı. Bilmiyorum. Turist kılavuzlarına göre Sitka, Alaska'daki bütün şehirler içinde en büyüleyici ve kesinlikle en tarihi olan şehirdi. 200 yıl önce San Francisco, Kaliforniya eyaletinin haritası üzerinde sadece bir noktayken ve Seattle, eskiden üzerinde yaprakları hiç dökülmeyen ağaçların bulunduğu bir yamaçken, bu sakin sahil bölgesinde tiyatrolar ve müzikoller, ılık yaz gecelerinde Rus vodkası içen, kunduz kürkünden şapkalar içinde iyi giyimli adamlar vardı. Kurulmuş ve yangından yok olmuş, sonradan yeniden kurulmuş olan yeni Sitka, Rus Tlitgit, dipnot 48, Alaska'nın güneyinde yaşayan Kuzey Amerikalı Kızılderili halk ve Amerikalı yerleşimleri olmak üzere üç eşit parçaya ayrılmış. Sığ sular büyük yolcu gemilerinin girişine engel oldu. Bu yüzden Sitka tıpkı güzel bir kadın gibi ziyaretçilerin küçük yolcu gemileriyle gelmelerini bekledi. Onlar Sitka limanına girerlerken Nina birbiri ardına fotoğraf çekti. Gökyüzünün masmavi olduğu, güneş ışığının altın sarısı gibi parladığı, suyun çarşaf gibi dümdüz ve safir mavisi renkte olduğu bu günde doğanın güzelliği sersemleticiydi. Dört bir yanda sessiz denizden sivri uçlu yeşim taşı parçalarından yapılmış bir kolye gibi yükselen ormanlık adalar, bunların ardında da hala karla kaplı dağlar vardı. Kıyıda Nina objektifin kapağını taktı ve kamerayı boynunda asılı bıraktı. Annesi bir elini gözlerinin üzerine siper ederek öylece durdu ve önlerinde uzanan şehre baktı. Oradan tepesi üç sıralı bir Rus haçı olan bir kulenin göğe yükseldiğini görebiliyorlardı. Nina içgüdüsel olarak kamerasına uzandı. Kamerasından kilisenin kulesine bakarken annesinin sert ifadesinin yumuşadığını gördü. Daha yakına gelerek, "Nasıl bir his anne?" dedi. "Bunu görmek?" Annesi gözlerini ayırmadan, "Çok uzun zaman oldu," dedi. "Her şeyi düşünmeme sebep oluyor sanırım." Annelerinin diğer tarafında Meredith de yakına gelmişti. Üçü birlikte gemiden gelen küçük bir kalabalığı takip ettiler. Harbor Drive sokağına yürüdüler. Her yerde Sitka'nın Rus geçmişinin ufak tefek parçaları, cadde ve dükkan isimleri ve restoran menüleri vardı. Şehir merkezinde üzerinde Çarlık Rusya'nın amblemlerinin oyulduğu bir totem direği bile vardı. Çift başlı bir kartal. Birbiri ardına ana vatanını hatırlatan şeylerin yanından geçerken anneleri neredeyse hiçbir şey söylemedi. Ama Saint Michel Kilisesi'nin kapılarından içeriye ilerlerken tökezledi ve eğer iki kızı da dengesini sağlamasa, için uzanmasaydı düşecekti. Her yerde parlayan altın Rus ikonları vardı. Bazıları tahta panolara yapılmış eski resimlerdi. Diğerleri ise mücevherlerle süslenmiş gümüş ya da altın şaheserlerdi. Beyaz kemerler odaları ayırmıştı. Yüzeyleri gösterişli, altından motiflerle süslenmişti. Süslü boncuklarla işlenmiş gelinlikler ve dini giysiler sergileniyordu. Anneleri her şeye bakıp dokunabildiği her şeye dokundu. Nihayet Nina'nın bir mihrap olduğunu anladığı, altın sarısı iplikten yapılmış, Rus haçlarıyla bezenmiş, kalın, beyaz ipek bir örtüyle örtülü küçük bir alana gitti. Her tarafta mumlar vardı ve bir çift eski İncil açık duruyordu. "Meredith, seninle dua etmemizi ister misin?" diye sordu. "Hayır." Anneleri hafifçe başını salladı ve Nina hiç yaş görmemesine rağmen gözlerini sildi. Sonra kiliseden dışarı çıkıp kısa bir mesafe yürüdü. Nina, annesinin Sitka'nın bir haritasını incelediğini anlamıştı. Nereye gittiğini tam olarak biliyordu. Rus-Amerikan tarih turlarının reklamını yapan bir tabelayı geçti ve bir mezarlığa döndü. Küçük bir tepenin üzerindeydi. Narin görünümlü ağaçlar ve kahverengi çalı kümeleriyle süslenmiş çimenlik bir alandı. Üzerinde Rus haçı bulunan bakırlı bir kubbe, kutsanmış alanı belirlemişti. Mezar taşları eski moda, birçoğu el yapımıydı. Prenses Matsutov'un mezar taşı bile basit siyah bir taştı. Kazıklardan yapılmış beyaz bir çit, prensesin ebedi istirahat mekanının sınırlarını gösteriyordu. Birkaç beton mezar taşı yosunla kaplanmıştı. Sanki yıllardır hiç kimse buraya gömülmemiş gibi görünüyordu. Ama yine de annesi engebeli toprağın üzerinde yürümeye ve her mezara bakmaya devam etti. Nina uzun zaman önce bir fırtınanın yan yatırdığı, yosun tutmuş mezar taşının önünde duran annesinin fotoğrafını çekti. İlkbaharın sonlarında esen rüzgar onun sıkıca bağlanmış beyaz saçlarını çekiştirdi. Neredeyse bir ruh gibiydi. Gerçek olamayacak kadar solgun ve zayıftı. Ama mavi gözlerindeki üzüntü, Nina'nın şimdiye kadar gördüğü herhangi bir duygu kadar gerçekti. Kamerayı indirdi, boynuna asılı bırakıp annesinin yanına gitti. "Kimi arıyorsun?" Annesi. "Hiç kimseyi," dedi ve sonra ekledi. "Hayaletleri." Orada bir an daha kaldılar. İkisi de 1827'de ölen Dmitri Petrovich Stolochnaya'nın mezarına bakıyordu. Sonra annesi omuzlarını dikleştirdi ve "Ben acıktım, hadi gidip yemek yiyebileceğimiz bir yer bulalım," dedi. Kocaman, yuvarlak Jackie O. Dipnot 49. Jacqueline Onassis. Stili güneş gözlüklerini taktı ve boğazına bir eşarp sardı. Üçü birlikte şehir merkezine yürüdüler. Suyun üzerinde Sıtka'nın en iyi Rus yemeklerini vaat eden küçük bir restoran buldular. Nina kapıyı açtı ve tepede bir çıngırak neşeyle çaldı. Uzun, dar odanın içinde bulunan yaklaşık 12 masanın çoğu insanlarla doluydu. Bu insanlar turist gibi de görünmüyordu. Cüsseli, geniş omuzlu, demir talaşından yapılmış gibi sakalları olan adamlar, canlı renkleriyle başörtüler takmış ve modası geçmiş çiçek desenli elbiseler giymiş kadınlar ve birkaç sarı plastik balıkçı tulumu giymiş bir adam vardı. Bir kadın yüzünde neşeli bir gülümsemeyle onları karşıladı. Kadın sesinden anlaşılandan daha yaşlı, belki 60 yaşındaydı ve sevimli bir şekilde ton buldu. Gümüş renkli bukleler elma yanaklı yüzünü çevreliyordu. Mükemmel bir büyük anne betimlemesiydi. "Hepinize merhaba, restorana hoş geldiniz. Ben Stacy ve bugün size hizmet etmekten memnunluk duyacağım." Kaplanmış 3 adet menüyü uzatarak onları pencerenin yanında küçük bir masaya götürdü. Dışarıda deniz parıldayan mavi bir enginlikti. Bir balıkçı motoru karaya yanaştı. Gümüşü dalgalar motorun geçtiği yolu işaretledi. "Meredith, ne tavsiye edersiniz?" diye sordu. "Sanırım köfte demeliyim. Eriştelerimizi nişastadan yapıyoruz. Fakat pancar çorbamız da enfestir." Annesi, "Vodka'ya ne dersin?" dedi. "Bu duyduğum bir Rus aksanı mı?" Annesi, "Uzun zamandır orada yaşamıyorum," dedi. "Pekala, sen bizim özel konuğumuzsun. Menüye bakma bile. Ben size bir şey getireceğim." Yürürken ıslık çalarak telaş içinde uzaklaştı. Birkaç masada daha durarak saçaklı boncuk bir perdenin arkasında gözden kayboldu. Birkaç dakika sonra elinde 3 şot bardağı, buz gibi soğuk bir şişe vodka ve içinde siyah havyar ve küçük kare ekmeklerin bulunduğu bir tepsiyle geri döndü. "Stacy, sakın bunun çok pahalı olduğunu söylemeye kalkışmayın," dedi. "Buraya çok fazla turist ve çok az sayıda Rus geliyor. Bu benim ikramım." Vaşe Zdorovi. Dipnot 50. Sağlığına. Anneleri şaşkınlıkla kadına baktı. Nina annesinin ne zamandan beri ana dilini duymadığını merak etti. Annesi bardağını uzanarak "Vaşa Zdorovi," dedi. Üçü kadehlerini tokuşturdular. İçlerindeki içkiyi bitirdiler ve hemen havyara uzandılar. Anneleri, "Kızlarım iyi birer Rus oluyorlar," dedi. Bunu söylerken sesinde bir yumuşama vardı. Nina bunu annesinin gözlerinde görebilmeyi diledi. Ama güneş gözlükleri mükemmel bir kamuflaj yaratıyordu. "Stacy, bir içkiyle mi?" diye dalga geçti. "Bu nasıl olabilir?" Ondan sonra 20 dakika kadar sıradan şeylerden konuştular. Ama garson yiyeceklerle geri döndüğünde hiç kimse başka bir şeyden bahsedemedi. Safran renginde et suyu içinde yüzen lezzetli köftelerden, gravyer peynirli ekmek kırıntılarıyla mantar çorbasına ve somon dolgulu, havyar soslu dana rostosuna kadar. Elma ve ceviz dolgulu, strudel. Dipnot 51. İçine çeşitli meyve ve ceviz konulan dolgulu hamur tatlısı. Geldiğinde herkes tıka basa doyduğunu söyledi. Stacy buna gülümseyerek karşılık verdi ve uzaklaştı. İlk parçayı kesen Nina oldu. Nina, tereyağlı, içine ceviz doldurulmuş hamur tatlısının tadına bakarak, "Aman Allah'ım," dedi. Annesi strudel'den bir parça aldı. "Annemin eskiden yaptığı gibi," dedi. Meredith, "Gerçekten mi?" dedi. "Annem her zaman sırrın hamur tahtasına vurmak olduğunu söylerdi. Ben gençken bu konuda sık sık tartışırdık. Bunun gereksiz olduğunu söylerdim. Elbette yanılıyordum. Annesi başını salladı. Daha sonra bu hamuru asla annemi düşünmeden yapamadım. Bir keresinde bunu babanıza yaptığımda bana strudelin çok tuzlu olduğunu söyledi. Gözyaşlarımdandı. Bu yüzden bu tarifi kaldırdım ve unutmaya çalıştım. Peki unuttun mu? Annesi pencereden dışarı baktı. Ben hiçbir şeyi unutmam. Meredith, unutmak istemedin, dedi. Annesi, bunu neden söylüyorsun, diye sordu. Masal, bize kim olduğunu söyleyebilmenin tek yolu oydu. Annesi, oyuna kadar, dedi. Bunun için özür dilerim, Meredith. Meredith sandalyesinde geriye yaslandı. Hayatım boyunca bu özrü bekledim ve nihayet elde ettiğime göre artık önemi yok. Sana değer veriyorum anne. Sadece konuşmaya devam etmemizi istiyorum. Annesi, neden? Dedi. Nasıl bana değer verebilirsiniz? Her ikiniz de. Biz de seni sevmemeye çalıştık, dedi Nina. Annesi, bunu kolaylaştırdığımı söyleyebilirim, dedi. Meredith, hayır, dedi. Hiç kolay değil. Annesi uzandı ve 3 şot bardağı vodka daha doldurdu. Bardağını kaldırarak kızlarına baktı. Neye içelim? Stacy 4. bir bardak doldurmak için tam zamanında gelerek. Aileye ne dersin? Dedi. Burada olanlara, ölmüş olanlara ve kaybolanlara. Kadehini annesininkiyle tokuşturdu. Nina içkisini yuvarladıktan sonra, ''Bu eski bir Rus kadeh kaldırma sözü mü?'' diye sordu. Annesi, ''Bunu daha önce hiç duymadım.'' dedi. Stacy, ''Bunu benim evimde söylüyoruz.'' dedi. ''İyi, sizce de öyle değil mi?'' Annesi gerçekten gülerek, ''Da!'' Dipnot 52, ''Evet.'' dedi. ''Çok iyi.'' Şehrin içinden yürüyerek geri dönerlerken annesi daha dik duruyor gibi görünüyordu. Çabucak gülümsüyor ya da bir dükkan vitrinindeki bibloyu işaret ediyordu. Meredith kendisini ona bakmaktan alamadı. Bu bir kelebeğin kozasından çıktığını görmek gibiydi. Ve her nasılsa yeni annesini görmek ya da annesini bu yeni şeylerin ışığı altında görmek Meredith'in kendini farklı hissetmesine yol açtı. Annesi gibi daha kolay gülümsedi ve daha sık kahkaha attı. Bir kere bile ofis, kızlar ya da gemiyi kaçıracağı konusunda endişelenmedi. Sadece orada olabildiği için annesi ve kız kardeşiyle bu yolculukta olmaktan dolayı mutluydu. İlk defa kendilerini bir halatın kolları gibi birbirine dolanmış hissettiler. Biri nereye giderse diğeri oraya aitti. Annesi bir caddenin sonuna yaklaşırken, ''Bakın'' dedi. Başlangıçta Meredith'in görebildiği tek şey ilginç mavi ahşap dükkanlar ve sonunda Edgecumbe Dağı'nın, dipnot 53, Alaska'nın Kruzov Adası'nın güneyinde bulunan sönmüş bir yanardağ. Karlı doruydu. ''Ne?'' ''Orada.'' Meredith annesinin işaret parmağının gösterdiği görünmez çizgiyi izledi. Caddenin karşısındaki bir parkta, üzerine parlak renkli pembe çiçekler sarılmış bir sokak lambasının ardında duran, hep birlikte gülen ve gülünç fotoğraflar için poz veren bir aile gördü. Orada uzun kahverengi saçlı, yeni ütülenmiş kot pantolon ve balıkçı yaka kazak giymiş bir kadın, yakışıklı yüzündeki gülümsemenin büyüklüğünü saklayamıyor gibi görünen sarı saçlı bir adam ve birbirini fotoğrafın dışına iterlerken kıkırdayan iki sarışın küçük kız vardı. Annesi usulca, ''Eskiden Jeff ve sen de böyleydiniz.'' dedi. 40. ayrımın sonu. Sayfa 431. Devamı 41. ayrımda.